Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Yoel kitabı değerli dinleyicilerimiz sadece 3 bölümden oluştuğu için önemsiz gibi gözükebilir. Ancak bu küçük kitap atom bombası gibidir. Büyük değildir ancak güçlüdür. Yoel peygamber hakkında bilgimiz çok kısıtlıdır. Yoel Yahve Tanrı'dır anlamına gelir ve sık sık kullanılan bir isimdir. Yoel'in Yeruşalim bölgesinde peygamberlik ettiğinden emin olabiliriz. Peygamberliklerinde sürekli Rabbin tapınağına göndermede bulunur. Örneğin Yoel 1. bölüm 9. ayette şöyledir. Rabbin tapınağına götürülecek tahıl ve şarap sunusu yok artık. Rabbe hizmet eden kahinler yas tutuyorlar. Yoel 3.20'de Yeruşalim'den söz eder. Oysa Yahuda sonsuza dek yaşayacak, Yeruşalim kuşaktan kuşağa sürecek. Yoel 3.17'de de şöyledir. O zaman bileceksiniz ki Siyon'da, kutsal dağımda oturan Tanrınız Rab benim. Yeruşalim kutsal olacak, yabancılar bir daha orayı ele geçirmeyecek. Dolayısıyla değerli dinleyicilerimiz, o Yahuda'nın Güney Krallığında yaşayan bir peygamberdi. Yoel'in konusu Rabbin günüdür. Bu konuya 5 kez göndermede bulunur. Yeşaya, Yeremye, Hezekiel ve Daniel peygamberler de Rabbin gününe göndermede bulunurlar. Bazen o güne o gün derler. Zekeriya o günü özellikle vurgular. Peki o gün nedir? O gün Rabbin ya da Yahve'nin günüdür dostum. Peygamberliklerde Rabbin gününü ilk dile getiren Yoel'dir. Yoel, yazan peygamberlerin ilkiydi ve yüzyıllar ötesine bakıp Rabbin gününün gelişini gördü. Bununla birlikte inanlılar topluluğu çağını, yani Tanrı'nın kayra çağını gördüğünü sanmıyorum. Peygamberlerin hiçbiri görmemişti. Rab ise zeytinlik dağına çıktığında eski antlaşmayı bilen kişiler gelip ona şunu sormuşlardı. Çağların sonunun işareti ne olacak? Rabbimiz o sırada onlara çarmıhından söz etmemişti. Kutsal ruhun gelişinden de söz etmedi. İnanlılar topluluğu döneminden ve güye alınışından da söz etmedi. Onun yerine Rabbin gününün başlangıcına dönmüştü. O bu olayın tarihini saptamıştır. Biz bilemeyiz. Onun önceden bildirmiş olduğu olaylar Rabbin günü başladığında orada bulunan kişiler için işaret olacaktır. Peygamber Daniel'in sözünü ettiği yıkıcı iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman okuyan anlasın, Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın. İşte Rabbin gününün başlangıcını bu şekilde bileceğiz. Yoel peygamber onun bir gece sıkıntılı bir dönemde başlayacağını bize açıklamaktadır. İbranilerde gün her zaman gün batımında başlar. Yaratılış bölümünde şöyle yazar. Akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu. Biz gün doğarken başlıyoruz ama Tanrı gün batarken başlıyor. Bu nedenle değerli dostum, Rabbin günü gece başlayacaktır. Birçok peygamberlerin tersine Yoel peygamber İsrail'i putperestlikle suçlamaz. Putperestlik tarihlerinin erken döneminde Yoel'in peygamberliği sırasında İsrail'de büyük bir günah değildi. Yoel'in söz ettiği tek günah sarhoşluktur. Yoel peygamberliğine çekirge istilasının tanımıyla başlıyor. Sonra da bu belayı ileride yeryüzüne gelecek yargılarla karşılaştırmada kullanıyor. İlk bölüm dramatik ve ebedi bir ceferdir. Kutsal yazıların edebiyatında bile eşine rastlanmaz bir bölümdür. Son olarak Yoel'in peygamberliği Pentekost günü elçi Petrus'un da belirttiği kutsal ruhun dökülmesiyle ilgili bölümü de içerir. Şimdi Yoel kitabından yaptığımız yoruma kaldığımız yerden devam edeyim. Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Yoel kitabının ikinci bölümündeyiz. Tanrı'nın Davut peygambere bir krallık sözü verdiğini anımsayacaksınız ve gelecekteki bu harika krallık Davut peygamberden sonraki tüm peygamberlerin özel konusu olmuştur. Büyük haber, bin yıllık krallığın yeryüzünde kuruluşunun yaklaşmakta oluşudur. Siyon'da boru çalın, kutsal dağımda boru sesiyle halkı uyarın. Ülkede yaşayan herkes korkudan titresin çünkü Rabbin günü çok yaklaştı, geliyor diyor Yuel 2 ayet 1'de. Yuel'in yazan peygamberlerin ilki olduğunu anımsatmama izin verin ve o yüzyıllarca ileriye bakıp Rabbin gününü görmektedir. O gün karanlıkla yani yargıyla başlayacaktır. Ardından Mesih yeryüzüne gelip krallığını kuracaktır. Malaki peygamber ondan şifa getiren doğruluk güneşi diye söz ediyor. Yuel bu ikinci bölümde çekirge istilasıyla birlikte Asur ordusunun yönelttiği tehdidi harmanlıyor ve geleceğe Rabbin gününe bakıyor. Bence Yuel'deki harika karışımı görmemiz gerekir. Çekirge istilasından gelecekteki Rabbin gününe geçiş yapmaktadır. Yerel olay çekirge istilasıydı ve yakın bir gelecekte Asur ordusu gelecekti. Kuzeyden gelen çekirge ordusunu sizden uzaklaştıracağım, kurak ve ıssız bir ülkeye süreceğim. Önden gidenleri Lut gölüne, arkadan gelenleri Akdeniz'e süreceğim. Leşleri kokacak, kokuları göklere yükselecek çünkü korkunç şeyler yaptılar diyor Yuel 2:20'de. Çekirge istilasını kuzey ordusu diye nitelemek biraz garip gelebilir. Ancak çekirge istilası kuzeyden gelecek olan Asur ordusunun bir resmidir. Rabbin gününün 24 saatlik bir gün değil de bir zaman dilimini kastettiğini anımsatmama izin verin. Şimdi Yuel ileride konuşacak peygamberlerin sınırlarını belirtecek olan tanrısal tanıma geçiyor. Bundan sonra onların hepsi bu dönemle ilgili konuşacaktır. Zifiri karanlık bir gün olacak. Bulutlu koyu karanlık bir gün. Dağların üzerine çöken karanlık gibi kalabalık ve güçlü bir çekirge ordusu geliyor. Böylesi hiçbir zaman görülmedi. Kuşaklar boyu da görülmeyecek diyor ikinci ayette. Bu dönem Rab İsa Mesih'in sözünü ettiği dönemdir. Büyük sıkıntıyla birlikte Rabbin günü başlamaktadır. Önlerini ateş kavuruyor, artlarını alev alev. Önlerinde Aden bahçesi gibi uzanan topraklar, artlarında ıssız çöllere dönüyor. Hiçbir şey onlardan kurtulamıyor. Rabbin gününde aynı şekilde bir yıkım olacaktır. Vahiy kitabının dört atlısı da dünyadan geçtiğinde savaş, açlık ve ölüm olacaktır. Atlara benziyorlar, savaş atları gibi koşuyorlar diyor Yuel 2. bölüm 4. ayette. Daha önce de belirttiğim gibi çekirgenin başı atın başına benzer. Çekirgenin İtalyancasının anlamı küçük ot, Almancasının anlamı at demektir. Atların saman yemesi gibi çekirgelerde yeşil olan her şeyi yer. İşte Yuel peygamber çekirge istilasını açıklarken bunu Rabbin gününe uyarlamaya da başlıyor. Savaş arabalarının anızı yiyip bitiren alevlerin çıkardığı gürültüye benzer bir sesle savaşa hazırlanmış güçlü bir ordu gibi sıçraya sıçraya dağları aşıyorlar. Uluslar onların karşısında dehşete düşüyor. Herkesin beti benzisi oluyor diyor Yuel 2. bölümün 5 ve 6. ayetleri. Herkesin beti benzi soluyor yani kavruluyor. Yiğitler gibi saldırıyorlar, askerler gibi surlara aşıyorlar. Dosdoğru ilerliyorlar yollarından sapmadan. 7. ayet. Süleyman'ın öz deyişlerinde şöyledir. Çekirgelerin kralı yoktur ama bölük bölük ilerlerler. Kral ya da lidere gereksinmeleri yoktur. Her biri kendi yerini bilmektedir. Gruplar halinde gelirler. Kanınca Yuel, dört grup çekirgeden söz ederken, büyük bir çekirge ordusunun hareket biçimini tanımlamaktadır. Son günlerde başka bir düşman, bir çekirge istilası gibi saldırıda bulunacaktır. Bu olay, haberci Yuhanna'nın vahide 5. borazandan sonraki ilk vay sırasında görülecek olan çekirge istilasına bir hazırlığı oluşturmaktadır. Beşinci melek boruyu öttürdü, gökyüzünden yeryüzüne düşen bir yıldız gördüm diyor Yuhanna. Ona derinlerin kuyusunun anahtarı verildi. Derinler kuyusunu açtı. Kuyudan büyük bir ocaktan çıkarcasına duman çıktı. Kuyunun dumanından güneş ve hava karardı. Dumanın içinden çekirgeler çıktı, yeryüzüne üşüştü. Yeryüzü akreplerin yetkisine benzer yetki verildi bunlara. Kendilerine yeryüzünün otuna, hiçbir yeşilliğine, hiçbir ağacına dokunmamaları bildirildi. Yalnız alınlarında Tanrı'nın mührü olmayan insanlara dokunmaları söylendi. Vahiy 9, 1 ve 4. ayetler arası. Bu çekirge diğerlerinden farklı olarak her yeşile saldırmayacaktır. Diğerleri insanlara da saldırmıyordu ancak bu çekirgeler yalnız alınlarında Tanrı'nın mührü bulunmayan insanlara saldıracaklar. O sırada her şey öyle korkunç olacak ki insanlar ölümü arayacaklar. Ancak bulamayacaklar. İntihar bile edemeyecekler. Çekirgelere onları öldürmek için değil, 5 ay süreyle işkence çektirmek için yetki verildi. Tıpkı akrebin iğnesini insana batırdığı zaman çekilen işkence gibi bir işkenceydi bu. Bu 5 ay içerisinde insanlar ölümü arayacak ama bulamayacaklar. Ölmek isteyecekler ama ölüm onlardan kaçacak. Bunu Vahiy 9. bölümde okuyoruz. Çekirgelerin şu tanımına dikkat edin. Bunu Vahiy 9. bölüm 7 ve 8. ayetlerde okuyoruz. Bu çekirgelerin görünüşü savaşa hazırlanan atlarınki gibiydi. Başlarında altına benzer bir çeşit taç vardı. Yüzleri insan yüzüne benziyordu. Kadın saçı gibi saçları vardı. Dişleri aslan dişi gibiydi. Değerli dostum, buradaki çekirgeler farklıdır. Bu istila büyük sıkıntı döneminde görülecektir. Gördüğünüz gibi Yuhal peygamber burada yazan peygamberlerin ilki olarak daha sonra gelecek ve Rabbin gününde görülecek çekirgelerin ayrıntılı tanımını veren elçi Yuhanna için zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle günümüzde yeni iman eden kişilerin kutsal kitap dersi vermeye kalkışmalarını ben çok hatalı ve üzücü buluyorum. Hangi kitapla başlayacaklar? Genellikle Yuhanna ya da vahiy ile başladıklarını görürsünüz. Bence bu kitaplar yeni iman edenler için uygun değildir. Kutsal kitabın anahtarı Matta'dır. Matta'yı anlamadan Yuhanna'yı anlayamazsınız. Ve eminim ki vahiy kitabını da hiç anlayamazsınız. Fazla önemsenmeyen bu Yuhal peygamber Rabbin günü konusuna ışık tutmaktadır. Yuhal peygamber şu sözlerle yerel çekirge istilasından geleceğe Rabbin gününe geçiş yapıyor. Yiğitler gibi saldırıyorlar, erkekler gibi surları aşıyorlar. İzleyen ayette onun Rabbin gününden söz ettiğini görüyoruz. Yuhal 2. bölüm 8-10 ayetlerde şöyle diyor. İtişip kalkışmadan her biri kendi yolundan yürüyor. Savunma hatlarını yarıp geçiyorlar sırayı bozmadan. Kente doğru koşuyorlar. Surların üzerinden aşıyorlar. Evlere tırmanıyor ve hırsız gibi pencerelerden içeri süzülüyorlar. Yeryüzü önlerinde sarsılıyor, gökyüzü titriyor, güneş ve ay kararıyor, yıldızların parıltısı görünmez oluyor. Burada değerli dostum, ya Yuhal peygamber abartmaktadır ya da çekirge istilasından farklı bir durum söz konusudur. Peygamberler Tanrı sözünü aldıkları gibi abartmadan iletmişlerdir. Vahide Yuhanna da aynı şeyi söylemektedir. Rab ordusunun başında görülüyor. Sayısızdır onun orduları ve buyruğuna uyan güçlüdür. Rabbin o büyük günü ne korkunçtur. O güne kim dayanabilir? Rab'be dönün diyor Yuhal 2. bölüm 11. ayette. Burada değerli dostum Yuhal 3 kez Rabbin gününden söz etmektedir. O gün kim dayanabilir? Bu İsa Mesih'in şu sözlerine benzemektedir. O günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Yuhal'de kim dayanabilir diyor. Yuhanna bunun yanıtını vahide veriyor. 7. bölümde kurtulanların 2 büyük grubu mühürleyip güvence altına alınana kadar Tanrı'nın doğa güçlerini engelleyeceğini, Tanrı'nın yargılarından olan rüzgarları tutacağını söylüyor. Tanrı'nın halkı büyük sıkıntıdan geçecekse mühürlenmiş olması gerekir. Yuhal'in o güne derken kastettiği büyük sıkıntı döneminde gece başlayacak olan Rabbin günüdür. Sorulması gereken soru şudur: bir günahlı böyle bir dönemde ne yapabilir? Yuval değerli dostum bunun da yanıtını veriyor. Rab diyor ki, şimdi oruç tutarak ağlayıp yas tutarak bütün yüreğinizle bana dönün. Tüm yüreğinizle Rab'be dönün. Dönün sözcüğü tövbe edin anlamına gelmektedir. Zaten tövbenin anlamı budur. Gittiğin yoldan geriye dönmek. Gittiğin yolun yanlış olduğunu görüyorsun ve geriye Rab'be dönüyorsun. Dönün sözcüğünün de anlamı budur. Tövbe edin. Tanrı yürekleri kendisinden uzaklaşan halkına tövbe edin diyor. Geriye bana dönün. Tövbe düşünceyi değiştirmek anlamına gelmektedir. Geriye dönerek düşünce değişikliği yaptığınızı gösteriyorsunuz. Tövbe ederken gözyaşı da dökülebilir. Ancak bu tövbenin bir yan ürünü değildir. Yani gözyaşı dökmek tövbenin bir yan ürünü değildir. Tövbe düşünceyi tam olarak değiştirmek anlamına gelir. Bir yoldan gidiyorum, bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Sonra araştırmalarım sonucu ya da kendi yüreğime baktığımda, hayır, benim gittiğim yol terstir, yanlıştır. Buna kanaat getiriyorum ve düşüncemi değiştirerek geriye, Rab'be doğru yola dönüyorum. Göreve ilk başladığımda topluluğumuza gitmiştim. Orada harika insanlar vardı. Bana dayanmak için harika olmaları gerekiyordu. İlk görevimdi ve çok zevkliydi. Ciddi olabildiğim gibi uçarı da olabiliyordum. Genç bir delikanlıydım ve eğitimimi tam olarak bitirememiştim. Olanaklarım çok kısıtlı olduğundan topluluğumuzdaki yaşlı birisi eğitimimi sürdürebilmem için bana burs bulmuştu. Neredeyse babam gibiydi ve ben de onu baba gibi seviyordum. Bir gün kafamdaki bir düşünceyi paylaşmak için onun yanına gittim ve kafamdakileri ona anlattım. Bana birçok düşüncelerim gibi bunun da iyi bir fikir olmadığını söyledi. Çok açık konuştuğu için kendisine kızmış ve kapıya yönelmiştim. Sokağa çıktığımda şöyle düşündüm: bu yaptığım doğru değil. Bu adama çok şey borçluyum. Sonra ne yaptım? Gittiğim yolun yanlış olduğunu anladım. Geriye döndüm. Neden biliyor musunuz? Çünkü aklım ve yüreğim öyle emretmişti. Bürosuna girdiğimde ağlamakta olduğumu gördüm ve kendisinden beni affetmesini dilemiştim. Burada da değerli dinleyicilerimiz, Tanrı bütün yüreğinizle bana dönün derken tövbe etmeyi kastediyor ve bunun yan ürünleri de oruç, ağlama ve yas tutmaktır. Bugün ne yazık ki birçok insan kilisede sunağın önünde diz çöküp ağladığında tövbe ettiğini sanmaktadır. Ağlamak, tövbe ederken ağlamak iyi bir şey olabilir. İnsan kendisini boşaltabilir. Ama bu tövbe değildir. Diz çökmek de tövbe değildir. İşte bunun için dedim ki birçok insan kilisede sunağın önünde diz çöküp ağladığında tövbe ettiğini sanmaktadır. Oysa bunun anlamsız olduğunu bilmeliyiz. Tövbe bu değildir. Tövbe düşüncede değişmek, gittiğim yanlış yoldan dönmektir. Yuval peygamber şöyle diyor: giysilerinizi değil, yüreklerinizi paralayın. Yüreklerinizi yırtın ve Tanrınız Rab'be dönün. Çünkü Rab lütfeder, acır, tez öfkelenmez, sevgisi engindir, cezalandırmaktan vazgeçer. Yuval 2. bölüm 13. ayet. Gördüğünüz gibi bu deneyimin yürekten olması gerekiyordu. Dış görünüşte değil. Musa'nın yasası kahinin giysilerini parçalamasını yasaklıyordu. Tövbenin fanatik davranışlarla gösterilmemesi gerekiyordu. Yürekte bir parçalanma olmalıydı. Yüreklerinizi paralayın, yüreklerinizi yırtın diyor. Tanrınız Rab'be dönün demek, tövbe edin demektir. Şimdi ise Rab'be dönmenin gerekçesini açıklıyor. Çünkü Rab lütfeder, kayna gösterir, acır, merhamet eder, tez öfkelenmez. Ondan sonra bakın ne diyor? Sevgisi engindir. Onun sevgisi sonsuzdur. Cezalandırmaktan vazgeçer. Değerli dostum, Tanrı'nın tövbe dediğinde bunun ne anlama geldiği Yunus ve Çıkış kitaplarında ayrıntılı bir şekilde anlatılır. İsrail Mısır'dayken Tanrı düşüncesini değiştirmiş gibi gözükmüştü. Mısır'a sayısız belalar gönderip Firavun'a tövbe etme ve kendisine dönme şansını kerelerce vermişti ancak Firavun dönmemişti. Yunus'un gününde de Tanrı onu Nineve'ye yollamış ve o şehri yıkacağını haber vermişti. Nineve ne yaptı? Nineve tövbe edip Tanrı'ya dönünce Tanrı da şehri yıkmamıştı. Tanrı değişmezdir. O hiçbir zaman değişmezdir. Her zaman lütfeder, kayra gösterir, merhametli ve öfkelenmekte yavaştır. Dostum, siz de Tanrı'ya her zaman güvenebilirsiniz. O asla değişmez. Ve bir günahlı tövbe ederek Tanrı'ya döndüğünde Tanrı, yargım altındaydın ve seni yargılayacaktım ama şimdi bana döndün ve ben de seni yargılamayacağım der. Tanrı her zaman kayra doludur dostum, lütufkardır ve bağışlamaya hazırdır. Yuel 2. bölüm 14. ayette şöyle diyor. Kim bilir belki sizi acır da kararından döner. Ardında bereket bırakır. O zaman ona tahıl ve şarap sunuları sunarsınız. 13. ayette giysilerinizi değil yüreklerinizi paralayın ve Tanrınız Rab'be dönün demişti. 14. ayette belki sizi acır da kararından döner. Ardından bereket bırakır. Başka bir deyişle Rab sizi ve bağlarınızı yeniden bereketleyecek ve siz de ona yiyecek ve içecek sunuları sunacaksınız. İçecek sunusu burada öylesine bahsedilmiştir. Levililer kitabında böyle bir buyruk yoktur. İçecekler değil, içecekler diğer sunuların üzerine dökülerek onların bir parçası haline gelmiştir. Kurbanın üzerine döküldüğünde kömürlerin sıcaklığının etkisiyle buhar oluyordu. Hatırlarsanız haberci Pavlos da kendi yaşamını böyle tanımlamıştı. Yani kendi yaşamının böyle olmasını istemişti. Mesih'in kurbanı üzerine dökülmüş içecek gibi diyor Filipililer 2 ve 2. Timoteos 4. bölümde. Siyon'da boruç alın, oruç için gün belirleyin, özel bir toplantı yapın diyor Yuhel 2. bölüm 15. ayette. Bölümün başında borazanın insanları toplanmaya çağırmak ve alarm vermek için kullanıldığını daha önceki programlarımızda görmüştük. Birinci ayette alarm vermek içindi. Burada 15. ayette ise toplanmaya çağırmaktadır. İnsanlar Tanrı'nın bildirisini duymak ve Tanrı'ya dönmek fırsatını yakalamak için toplantıya çağrılıyorlardı. O iyi, lütufkar ve kabul etmeye hazırdır. Oruç için gün belirleyin, özel bir toplantı yapın. Musa peygamberin yasasında bildiğimiz gibi Tanrı halkına özel günler vermişti. O özel günlerde onlar sevinçle Tanrı'nın önüne çıkarlardı. Şimdi ise günah işlemişler ve Tanrı'ya sırtlarını dönmüşlerdi. Bu nedenle de oruç tutup Rabbin önüne çıkmaları gerekiyordu. Değerli dostum, günahlı insanlar olarak Tanrı'nın önüne gelmek istiyorsak günahlarımızdan dönmemiz gerekir. Yani Tanrı'nın önünde durabilmenin tek yolu günahlarımızdan dönmektir. Tanrı'dan uzaklaşmış ve şimdi ise ona dönmek istiyorsak tek yapmamız gereken ona yalvarmaktır. O da sizi kurtaracaktır. Rab İsa Mesih'e iman edin, kurtulacaksınız diyor Tanrı sözü. Yapmanız gereken tek şey budur. Bir kiliseye üye olmanız, özel bir törenden geçmeniz ya da ona söz vermeniz gerekmez. Günahlı olarak Mesih'in merhametine sığınmanız yeterlidir.